Ayrım 7.
Sadece iki kişi kaldıklarını görünce de Cemal'i hatırladılar. Aranıp göremeyince kız kardeşlerine sordular. Kız kardeşi, anası etraflarına bakındılar. Cemal'i göremediler, şaşkın şaşkın mırıldandılar. Şimdi buradaydı, görmedik nereye gitti. Anasının kardeşlerinin şaşkınlığı yanlarında oturan konuklarına geçti. Kim varsa etrafına bakınıp Cemal'i aramaya başladı. Cemal'i aranırken bu defa da Zeliş'in yokluğu ortaya çıktı. Herkes içinde uyanan aynı şüpheyle Zeliş'in anasına döndü. Zeliş nerede? Bu şüphenin uyandırdığı merakla oturanlar yerlerinden doğruldu. Çardağın bağ tarafının koyu gölgelerine doğru döndü. Zeliş ve kardeşinin alandaki halkaya yaklaştıklarını gördü. İki kardeşin birlikte olması az önce düşüncelerinde uyanan şüpheleri büsbütün içinden çıkılmaz bir duruma soktu. Zeliş Cemal'le birlikte olmuş olsaydı kız kardeşinin aralarında işi neydi? Kalabalığın merakı şimdi Cemal'i bulmakla toplandı. Meslan Ağa'nın oğlu seslendi. Cemal, ho Cemal. Cemal bu sese karşılık vermeden Yaşar Zeliş'in önünde durdu. Cemal nerede? Zeliş omuz silkti. Ne bileyim. Oğlan az önce herkes gibi düşüncesinde uyanan şüpheyle onun halini tavrını inceledi. Görmedin mi? Görmedim dedim ya. Sonra kardeşinin elinden tutarak ilerledi, kalabalığa karıştı. Biz beraberdik. Meslan Ağa'nın oğlunun sesini duyan Cemal, ortaya çıkmakta geciktikçe durumunun ağırlaşacağını anladı. Çardağın gerisinden seslendi. Buradayım, geliyorum. Az önce buluştukları sırada Zeliş'in kendi geldiği yönden değil de çardağın öbür yönünden göründüğünü hatırlayınca bu defa kendisinin o taraftan ortaya çıkmasının şüpheleri dağıtacağını düşündü. Kalabalığa doğru ilerlediği sırada Meslan Ağa'nın oğlu sordu. Nerelere kayboldun be Cemal? Yalan söylemesini hiç beceremezdi ama kendisinin de hayret ettiği kadar kolaylıkla karşılık verdi. Hiç, buradaydım. Çardağın gerisinde hayvanları dolandım, geldim. Herkes birbirine bakındı. Kimse Cemal'in ne zaman yanlarından ayrıldığını hatırlamadığı için ne kadar zamanda kaybolduğunu anlayamadı. Etrafındakilerin şaşkınlığını görünce Cemal cesaretlendi. Çağırdınız geldim ya, aradan ne geçti? Herkes ne diyeceğini bilemeden birbirine baktı. Düşüncelerin düğümlü kalan şüpheleri neşelerini kaçırmış, adımlarını ağırlaştırmıştı. Ateşin başına isteksiz isteksiz döndüler. Halil kalabalığı canlandırmak istedi. Eh, bağlayalım gayrı. Ay karşıdaki zeytinin gerilerine kavuşuyordu. Halil'e ilk karşı çıkan karısı oldu. Geç oldu. Çoluk çocuğun uykusu geldi. Meslan Ağa'nın gelini atıldı. Ay kavuşunca yolumuzu göremeyiz. Güç olur. Vakit derken dağılalım. Cemal'in büyük kız kardeşi hemen, bizim feneri alırsınız kardeş diyecek oldu. Kadın yüzünü buruşturdu. Sizin fener size lazım, kocasına dönerek ekledi. Hadi toparlan da gidelim. Kalabalık uyuyan çocuklarını kucakladı, acele acele vedalaştı. Tarlalarına doğru ilerlerken, Zeliş anasının hemen dibinde kendisini belinden itmesiyle irkildi. Yürü, rezil ettin bizi. Dirseğiyle kuvvetle anasının elini geriye itti, cevap vermedi. 4. Günler gebe. O gece her zamanki gibi sabaha karşı uyandıkları zaman karısı Recep'e Zeliş'i bir an önce evlendirmeleri gerektiğini söyledi. Recep neden bir an önce evlendirmeleri gerektiğini sormadı. Bu sözlere her gece Zeliş'in durumu üstüne aralarında geçen konuşmalardan ayrı bir anlam vermedi. Yetişkin kızlarının evlenmeleri konusu yıllardır gecenin bu saatlerinde karşılıklı cinsel isteklerinin uyandırılmasında aralarında kışkırtıcı bir rol oynardı. Cigarasını yatağının yanında toprağa bastırıp söndürdü. Karısına sokuldu. Ben de isterim bir ayak önce baş göz olsun, dünya evine girsin. Madem istersin bekleme, artık zamanı geldi. Korkarım bir acemilik etmesin. Tütünleri beklerim. Tütünler kalksın, onu beklerim. Sen gene söyle Bekir'e, yapsın hazırlığını, geciktirmesin. Bu sözler konuşulurken Zeliş uyanıktı. Anasıyla babasının ne dediklerini duydu. Bir ara anasının akşamki şüphelerini, babasını açmasını bekledi. Sonuç çıkmadı. Kendi konusu kapandı, anasıyla babasının soldukları bir sırada tekrar uykuya daldı. Sabah kendiliğinden uyanamadı. Rüyasında gelin olduğunu, geldiğe gireceği odada bir yatağın kenarında oturduğunu görüyordu. Odanın kapısı açıldı, dışarıda 3-5 kişi. Bekir'i sırtını yumruklayıp üzerine doğru ittiler. Bekir o hızla geldi, omuzlarına sarıldı. Birden yatağından sıçrayarak alnı ter içinde gözlerini açtı. Anası omzundan tutmuş uyanması için sarsıyordu. Babasının "Uyandır, uyandır, yeter uyudukları" dediğini duydu. Anası söylendi. "Güneş doğdu neredeyse. Hala tembel tembel uyursun, kalk." Uysal uysal doğrulup yatağın içinde oturdu, anasının üstüne doğru attığı iş gömleğini başından geçirdi. Tütünü kırdılar, babası erkenden eşeği alıp oduna gitti. Kuşluğa kadar önemli hiçbir olay geçmedi. Kuşluğa doğru testiyi doldurmak için kuyuya gitti. Kuyudan çardağa döneceği sırada Yaşar'ın elinde testisi Mersinlerin ardından karşısına çıktığını gördü. Akşam olup bitenlerden sonra bu sabah karşılaşacağı kimselerin kendisine nasıl davranacakları sabahtan beri aklını kurcalıyordu. Yaşar'ın tavırlarından ne düşündüğünü anlamaya çalışırken testisi elinde yürüdü. Yaşar testisini yere bırakıp ellerini beline dayadı, karşısına dikildi. "Ne o, korktun mu? Niye korkacakmışım? Baksana, hemen kaçıyorsun da. İş zamanı, oyalanmanın sırası mı? Şimdi öyle mi olduk?" yürümek istedi. "Daha önce nasıldık?" Yaşar karşısında elini gererek onu dinledi. "Az dur bakalım." Durdu, gözlerini Yaşar'a dikti. "Söyle." Oğlan o zaman başını sallayarak hiçbir şey demeden ona baktı. Sonra birkaç adım geriledi, Mersinlerin önünde bıçağını çıkardı, bir dal kesip elindeki dalı yonta yonta Zeliş'e yaklaştı. "Söylesene. Karşında Kadı Ovacıklı'nın oğlu olsa kaçmazdın ama." Zeliş testisini kavradı, hızla yürüdü. Oğlan değneğini yontarak yolu üstünde bir iki adım geriledi, tekrarladı. "Ne kaçıyorsun, yalan mı?" Yoluna devamla oğlanı yana itti, ilerledi. Arkasından onun söylendiğini duydu. "Bilirim ben sana yapacağımı, bunu yanına koymam." Öfke başına çıktı, testisini tekrar elinden bıraktı, hızla geriye döndü. "Ne yaparsın söyle bakalım, akıpışık gözlü, aşapşal suratlı. Söyle bakalım ne yaparsın, bu dünyada erkek kalmadı da kala kala ben sana mı kaldım? Sen mi benim gözümü korkutacaksın?" Yaşar şaşırdı. "Ne oynayıp durursun elinde o bıçakla karşımda, başka oyuncak bulamadın mı kendine, gözümü mü korkutacaksın?" Yaşar kuyunun taşı üstünde duran kovayı aldı, kuyunun taşı üstüne çıkarken bıçağını yerine yerleştirdi. "Dal kesmek de yasak mı? Korktunsa yerine koyayım bari." Zeliş karşılık vermedi, öfkeli öfkeli uzaklaştı. Testisini doldurmak için kuyunun başında kalan Yaşar hasetle kinle doluydu. Hemen Zeliş'ten nasıl öş alacağını tasarlamaya başladı. Madem Zeliş'ten kendisine hayır yoktu, Zeliş'in de gönlü istediğine varmamasını istiyordu. Bekir ortalarda dolaşıyordu. Maksadı açıktı. Kızın gönlü Cemal'den görünüyordu. Şu halde kızın Cemal'le arasını bozmak, Bekir'in de elini çabuk tutması için gözünü açmak gerekirdi. Recep'e iş duyurursa istedikleri kendiliğinden yola gelirdi. Öğleye kadar her günkü gibi geçti. Öğleyin Zeliş, anası, kardeşi sofradan kalktılar, tütün dizmeye oturdular. Çok geçmeden dışarıdan hızlı adımlarla birisinin çardaklarına doğru yaklaştığını duydular. Başlarını çardağın kapısına döndürdüler. Kapının dışında çocuğunu kucaklamış bir kadın gölgesi hızla çardaklarından içeriye girdi. Ardından bir kadın hışımla yanı başlarında bağdaş kurup kendini yere bıraktı. Gelen Ayşe'ydi. Anası kardeşleri ilk ağızda bir şey söylemeden şaşkın şaşkın bir Ayşe'ye bir birbirlerine baktılar. Ayşe oturduğu yerde soluya soluya ileri geri öfkeyle sallanıyor, söze nereden başlayacağını bilemiyordu. Zeliş kendini toparladı. "Kaçtın mı kız?" Ayşe öfkeden dili tutulmuş konuşmuyor, artan bir hızla ileri geri sallanıp duruyordu. Birden kolları arasında sallanırken gözlerini dikmiş kendisine bakan, eliyle göğüslerini mıncıklayan çocuğu kavradığı gibi kaldırdığı yere oturttu. "Otur oturduğun yerde be piç kurusu, kanımı başıma çıkarma benim." Anaları şaşkındı. Kızına hoş geldin desin mi demesin mi bilemedi. Kalktı şaşkın şaşkın çardağın içinde öteye beriye bakındı. Sandığın hemen dibinde bir tepsi içinde ekmeği sarıp kaldırdığı sofra örtüsünü açtı. "Aç mısın?" Kız ses çıkarmadı. "Laf işte, bendeki de akıl. Yoldan geldin, aç mısın sorulur mu?" Şaşkınlık. "A kızım, bende akıl mı kaldı bu kadar çileden sonra? Sen yetiştir gül gibi kızını, ver ellere yüzü gülmesin. Ne diyeyim, yüzleri gülmesin, evleri başlarına yıkılsın inşallah." Rabia merakını tutamadı. "Dövdüler mi kız?" Kadın ona doğru döndü. "Sen sus, lafa karışma. Daha o kadar olmadın." O arada söylene söylene bir tepsinin içine yerleştirdiği bir parça ekmek, birkaç zeytin tanesi, keçinin sütünden kendi mayaladığı bir parça peynir, bir de domatesi kızının önüne sürdü. "Yumurta pişireyim, ister misin?" Kız başını geriye attı. Küçük kardeşine döndü, gene başıyla köşede duran su testisini işaret etti. Rabia fırladı. Maşrapayı su doldurup ablasına uzattı. Ayşe bir iki yudum kendi içti, bir iki yudum da yanında doğrulup kollarına asılan oğluna içirdi. Anasının önüne sürdüğü peyniri zeytini oğluyla paylaşarak yemeğe koyuldu. Anası kardeşleri daha hiçbir şey anlatmadan onun görümcelerinin kaynanasının hakaretine uğradığına inandılar. Ayşe'nin öfkesi onları sardı. Anası söylenmeye devam etti. "Ye yemeğini, hiç ağzını yorma anlatmak için. Bilirim ben o soysuzların ne mal olduklarını. Yere batasıcalar, boyunları altında kalasıcalar." Ayşe birden boşandı. "Lanet olsun, vardığıma da varacağıma da bin defa pişman oldum. Bir gün yüzümü güldürmediler. Dırdırlarından bıktım usandım." Zeliş sordu. "Ne dediler gene, ne yaptılar?" "Daha ne yapsınlar? Elimi neye sürsem karışırlar. Nereye otursam kaldırırlar. Ne tarafa yürüsem döndürürler. Sitemlerinden yüreğime kan oturdu. Eh, yetiversin gayri. Bir koca için bu kadarını çekemem." Ayşe bu tonla o sabah olanları anlattı durdu. Kavgasının sebebini açıkça anlamak güçtü. Sinirli sinirli oradan oraya atlayarak bu sabahki olayı 15 gün önce, bir ay önce geçen başka olaylarla birleştirerek anlatıyordu. Anası, kardeşleri bu anlattıklarını geçen yıl ilk defa kocasının evinden kaçıp geldiği zaman anlattıklarıyla birleştiriyorlar, hayallerinin de yardımıyla eksiğini tamamlıyorlar, dediklerine hak veriyorlardı. Ayşe bu sabah saçı kızdırmış ekmekleri kapatacaktı. Hasan ayaklarının dibinde dolaşıyordu. Görümcesi de boştu. Zaten işe hiç yanaşmazdı. "Alıver Hasan'ı, eli yanmasın," demişti. Görümcesi burun kıvırmıştı. "Nasıl doğurmasını bildinse bakmasını da bil. Ekmek yoğurmak, saç kapamak, su çekmek, ne iş varsa hep onun üstüne yıkmışlardı." Kendilerini iki yaprak tütün kırıp bitti mi komşu komşu dolaşırlardı. "Ellerin mi kırılır, yabancının mı?" demişti görümcesine. Ondan sonra görümcesi karşılık vermiş, kaynanası, küçük görümcesi üstüne yürümüşler, dalaşmışlardı. Zeliş arada bu anlattıklarını kesti. Peki kocan, kocan ne dedi?" "Kocam aldı ceketini omuzuna, sabahtan Urla'ya indi. Yoktu ki tarlada duysun." "Duysa ne olacak? Erkek gibi erkek değil ki hepsinin ağzını kapasın, saydırsın kendini. Anasının ağzının içine bakar. Kısacası 3 yıldır ellere uşaklık ettiği, her hizmetlerine koştuğu yetmişti canına. Kocasız kızların öfkesini çekemezdi her gün. Kaptığı gibi Hasan'ı gelmişti. Geçen yıl kocasına kanmış dönmüştü ama bu seferki sondu. Cihan yansa, yıkılsa, ayaklarına kapansalar görümcelerinin yanına dönmezdi bir daha. Anası, "Ah," dedi, "kısmet. Madem geldin, hoş geldin. Hayırlısı neyse o olsun." Zeliş onun anlattıklarıyla iyice hırslandı. "Bir daha dönersen adam değilsin zaten. Yazık senin şerefine, namusuna. Bir daha dönersen başına ne gelirse gelsin acıma." Ayşe önündekileri yiyip bitirince kalktı, önündeki tepsiyi kaldırdı, yerine koydu. Kardeşlerinin yanına dönüp oturdu. Boş bir iğne alıp tütün dizmeye başladı. Kim dönermiş onların arasına bir daha? Şeytan görsün hepsinin yüzünü. Doğudaki dağların eteklerinde yanan fundalıklarda yaptığı odunu kış için Urla'daki damlarına indiren Recep ikindiye doğru tarlaya döndü. Eşeğini tarlanın kıyısına bağladı. Çardağa doğru ilerleyince Ayşe'nin elini öpmek için çardağın önüne çıktığını gördü. Kızının kaçtığını anladı. Hiçbir şey sormadı. Ne sevindi ne de üzüldü. Kızına elini uzattı, bir kahve yapmalarını istedi. Zeytinin dibine çöktü, cigarasını yaktı. Akşam sofrasında yemek büyük bir sahan, soğanlı, domatesli, salatadan ibaretti. Ayşe kucağında çocuğuyla Zeliş'in yanına 3 yıldır hepsi 3-5 kere oturduğu bu sofraya tekrar oturunca yerini yadırgadı. Sofradakilerin boğazına ortak oluyormuş, kendisi aralarında fazlaymış duygusuna kapıldı. Babasının bakışları ona doğru uzansa lokmalarını sayıyormuş sanıyordu. Babası ortadaki sahana 1/2 avucuyla uzanan Hasan'ın ellerine bakıyordu bazı bazı. Oğlanın anasına hiç rahat vermediğini görüyor, bu yüzden gururlanıyordu. Karısına döndü. Karı be, zeytin çıkar, Hasan'ın önüne de yesin. Karısı zeytini çıkarmak için kalktı. Erkek misafirin itibarı başkaydı ne de olsa gözünde, ekledi. Yarın karpuz alırım ben kerataya. Babasının Hasan'a gösterdiği bu yakınlık sevindireceğine Ayşe'ye sofranın konuğu olduğunu hatırlattı. Gece yatacakları sırada nasıl yerleşecekleri ayrı bir sorun oldu. 2 ince şilteleri vardı yatak diye kullandıkları. Birinde Zeliş ile Rabiye, öbüründe de anası ile babası yatardı. Anası ile babası yine yataklarında kaldı. Zeliş'in yatağına, yanlamasına yerleştirdikleri yastıklara Ayşe oğlu ile birlikte, çocukluklarındaki gibi kardeşleriyle yan yana uzandı. Zeliş bütün gece ablasının başını bir sağa bir sola döndürdüğünü, uyuyamadığını gördü. Arada bir derin derin göğüs geçirdiğini duydu. Ertesi sabah uyandıklarında ablasının bütün gece gözünü kırpmadığı açıktı. Yan yana tütün kucaklarken sordu. Kız, geri dönecek misin kocana? Dünkü öfkeli ablası şimdi üzgün duruşlu, dalgındı. Geçirdiği uykusuz gecenin yorgunluğu vardı üzerinde. Solmuş, sararmıştı. Bilmem ki ne yapayım. Nasıl bilmezsin? Bilmem işte. Babamın başına mı yıkılıp kalacağım kucağımda bir de çocukla? Kısmetin çıkar, yine evlenirsin. Gül gibi kızlar kocasız dururken kim alır beni böyle çöplükten sonra? Ben senin yerinde olsam kaçtıktan sonra dönmem bir daha, geriye adım atmam. Sana öyle gelir şimdi. Evlenmedin ki, koca nedir bilmezsin. Lanet olsun öyle koca. Ben ezdirmem kendimi kimseye. Kocamdan acı bir laf işitmedim ben aslını arasan. Ne işittimse görümcelerimden, kaynanamdan işittim. Kaynatam da iyidir. Görümcelerim evlenseler de başım dinlenirdi. Kocan ne der görümcelerine, ses çıkarmaz mı? Ne desin? Onlara susun der, bana sabır der. Şaşırır o da, bağırır, çağırır, öfkesi geçince susar. Zaten yumuşak huyludur. Nereye çeksen oraya gider. Sen al kocanı öyleyse, çek başını git. Nereye? Aç kalacak değilsiniz ya, bu kadar boş tarla var etrafta. Yarıcı girin, paranız olursa icarla tutun. Hiç olmazsa başın dinlenir, laf işitmezsin. Ben olsam öyle yaparım. Dünyada işi kocamın keyfine bırakmam. Siz böyle giderse daha 40 yıl ayıramazsınız malları. Eh, evlen de seni de görürüz. Bakalım karşıdan karşıya akıl öğretmeye benzer mi? Sen ol, hanesi kalabalık erkekle evlenme. Daha sonra çardağa dönüp tütün dizmeye oturdukları zaman bu konu Zeliş'le ablası arasında devam etti. Ayşe'nin bir gün önce öfkeli hali nasıl anasına kardeşlerine geçmişse bugün de dalgın düşünceli hali geçti. Bir ara anaları uzun uzun içini çekti. Konuşmalarına karıştı. Dile kolay a kızım, çilesi neyse çekecek. Kuşluğa doğru Ayşe'nin sabırsızlanmaya başladığını fark ettiler. Olur olmaz vesilelerle ayağa kalkıp çardağın içinde dolanıyor, her seferinde kapıdan başını uzatıp gelen giden var mı diye baktıktan sonra yerine oturuyordu. Bu dolanmalardan birinde telaşla kapıdan içeri çekildi. gizleyemediği bir heyecanla kardeşlerinin yanına döndü, hemen öteberisini toplamaya başladı. Ne o kız? Gelir. Kim? Kocan mı? Yanakları kızarmış, anasına, kardeşlerine hor görmeyin beni der gibi bakıyordu. Zeliş hırslandı. Toparlasana azıcık kendini, hakim ol nefsine, bekle bakalım gelsin ne diyecek. Ayşe göğsü çarpıntısından süratle inip kalkarak kardeşlerinin yanına çöktü. Dışarıda damadın ayak seslerini, zeytinin altında oturan Recep'i selamladığını duydular. Selamdan sonra aralarında kısa bir konuşma geçti. Damat sordu, anam nerede, içeride mi? İçeride. Ayşe, o da içeride. Çocuklar, onlar da. Damat kısa bir an kararsız sustu. Nasıl, hepsi iyiler ya, hamdolsun. Müsaaden olursa ben içeri bir bakayım, sen bilirsin. Damat çardağın kapısında göründü. Babasını gören küçük Hasan çardağın kapısına doğru atıldı. Ayşe başını önüne eğdi, dargın somurttu. Anası damadına doğru ilerledi. Damat kadının elini aldı, öptü, eğildi, oğlunu kucaklayıp kaldırdı, göğüs geçirdi. Eh işte, bizim kısmetimizde bu da varmış. Ayırmadık mallarımızı, başımız rahat etsin. Siz nasılsınız? Hep iyisiniz ya. Kadın mırıldandı, yer gösterdi. Nasıl olalım? Hep bildiğin gibi. Buyur otur. Ben babamla dışarıda otursam daha iyi. Siz keyfinize bakın. Rahatınızı bozmayın. Elinde yarım kiloluk bir kese kağıdı vardı. Sen nasılsın kız Rebiş? İyi misin? Büyümüşsün maşallah. Rebiş başını önüne eğdi, sırıttı. Al, bunu sana getirdim. Rebiş kalktı, eniştesinin elinden başını doğrultmadan kese kağıdını aldı. Zeliş'in yanına dönünce açtı. Akide şekeriydi. Adam sonunda karısına yönelecek cesareti kendinde buldu. Sen de hazır ol gidelim, sıcağa kalmayalım. Ayşe sustu. Ben dışarıda beklerim, toparlan da oyalanmayalım. Yok, benim toparlanacak niyetim. Kendin nasıl geldinse öyle gidersin. Benim işim yok senin o dilli kardeşlerinin arasında. Bir tarafımı bırakmadılar. Ben onların ağzının payını verdim. Yürü sen. Bir daha kolay kolay sana dil uzatamazlar. Karısının cevabını beklemedi. Çardağın dışına, Recep'in yanına dolandı. Kaynanası ardından geldi. Güzel söylersin be oğlum ama bir günlük dava değil ki bu.